Ayrım 23, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 258. Odaya çıkıp biraz uyuyabilse iyi olacak. Kafasını toplayacak, salim düşünecek hali yok. Komutan ne zaman gelmemi istemişti? Mümkünse saat 12'de. Öğleye çok var daha. Üstelik emre tam itaat halinde, topuk buruk sabahın köründe koşturmanın anlamı da yok. Ben yukarı çıkıp uyumaya çalışacağım. Eğer uyanmazsam saat 10'da uyandır. Gündüzcü arkadaşa haber bırakırım abi. Keyfine bak, ben buradayım. Bir şey olursa haber ederim. Ne olacak ki diye geçirdi içinden. Kürtoğlu beni ürkütüp telaşlandırmaktan keyif alıyor. Taş otellerinin değişmez lüksü vişne kırmızısı merdiven halısını lekelerini saymakla oyalanarak basamakları ağır ağır tırmandı. Tam 32 büyük leke. Bu kadar bitkin, bu kadar gergin olunca nelere takıyor insan? Odaların açıldığı koridor karanlıktı, havasızdı. Baş ağrısı yeniden başlamıştı. Kapının kolunu çevirirken, çıkarken kilitlemediğini anımsadı. Kapıyı açmakta bir an duraksadı, sonra ürküntüsünden utandı, kendine kızdı. İyice hamlamışsın, iyice yabancılaşmışsın Ömer Eren. Sanki ömrün boyunca hep güvenlikteydin, sanki hiç tehlikeye atılmadın. Sabahlara karşı kapıyı tekmeleyip eve dalan sistemli askerleri, gözü bağlı götürüldüğün hücrelerde işkence sıranı beklerken duyduğun çığlıkları, teslim olmamak için kaçak göçek yaşadığın gençlik yıllarını hepten unuttun sanki. Hayır, unutmadım. O kadar yabancılaşmadım, o kadar ayrı düşmedim geçmişimden. Ama burası başka. Burada yabancı bir iklimdeyim. Tehdidin, tehlikenin nereden geleceğini, neye karşı olduğumu, neyle savaştığımı bilirdim o zamanlar. Burada bilmiyorum, anlayamıyorum. İnsan bilmediğinden korkar. Işığı yanık bırakmıştı, o da aydınlıktı. İçeri dolan şafak serinliğinden camın açık olduğunu anladı, ürperdi. Kapamak için pencereye doğru yürürken gözü sehpanın üstüne bıraktığı komutanlıktan gelen zarfa ilişti. Zarfın üstünde kareli bir bloknottan koparılmış ikinci bir kağıt vardı. Bu kağıdın kendine ait olmadığından emindi. Daha önce orada olmadığından da. Kareli defterlerden oldum olası nefret eder, hiç kullanmazdı. Kareli kağıtlar çocukluğunun kabusu olan matematik dersini anımsattığından belki. Kağıdı ışığa tutup üzerindeki iki satırı okudu. İşlerimize karışma, eczacıdan uzak dur, evine dön. Ülkem, evim neresi benim? İşler kimin işleri? Sizler kimsiniz? Ben kimim? Eczacı kim? Bu kağıt ne zaman kondu buraya? Kim koydu? Birkaç saat sonra komutandan da benzer sözler duyacağını düşündü. Bizim buralarda taraf olmayan bertaraf olur demişti Jiyan. Ben silah tutanların birinden yana taraf olmamaya hem de bertaraf edilmemeye çalışıyorum. Sadece insandan ve yaşamdan yana taraf olmaya çalışıyorum. Bu çok güç, aşiretin ağırlığı olmasa bir de kadın olmasam başaramazdım. Eczacıdan uzak durmamı isteyenler kimler? Neden rahatsız ediyorum onları? Eninde sonunda buralarda konu arayan bir yazarım. Örgüt de, devlet de uğraşmaz benimle. Geriye aşiret kalıyor. Bir de çoluk çocuk oyunu olması ihtimali. Şu aşağıdaki velet bile yapmış olabilir korkutup kafa bulmak için. Bu topraklarda hiçbir sorunun açık seçik, tek ve tartışmasız cevabı olmadığını öğrenmeye başlamıştı. Dağların gölgesi, yangınların alevi, kanın rengi, şiddetin gücü tüm doğruları siliyor, cevapları kuşkulu kılıyor, belirsizleştiriyordu. Burada her şey olduğundan farklı görünüyor, göründüğünden farklı oluyordu. Jiyan'ın yüzü, Jiyan'ın kimliği bile. Ama belki tam tersi her şeyi alabildiğini açık, duru, basitti. Hiçbir giz, hiçbir gizleyen yoktu da dışarıdan bakışımızla, yabancı egzotizmimizle bu karışık senaryoyu biz yazıyorduk, ben yazıyordum. Yatağa uzandı, içinin ıssızlığına, dinginliğine şaştı. Korkusu geçmişti, tedirgin değilim, ne tuhaf ve ne iyi. Olayı aşmış, dayatılanın dışına çıkmış olma duygusu. Çaresizlikten mi, belki de giderek uyum gösteriyorum buralara. Göz kapakları, beyni, yüreği ağırlaştı, uykuya daldı. Tam saat 10'da resepsiyondan arayıp uyandırmasalardı, akşama kadar uyuyabilirdi. Acele etmeden tıraş olup giyinirken, zihni komutanın neler söyleyeceğinde değil, Jiyan'daydı. Jiyan'ın sokakta uslu, yatakta asi saçları, Jiyan'ın gerçeğini yakalayamadığı değişken yüzü, Jiyan'ın öfkesi, isyanı, gururu ve teslim oluşu. Jiyan'ın gizi, gizemi. Birleşme anında bile sahip olunamayan, zevkten inlerken bile teslim olmayan, hep başka bir dünyaya, başka bir sevgiliye ait kalan Jiyan. Başlayacağım. Çarşıya girince bilerek Hayat Eczanesi'nin karşısındaki kaldırımdan yürüdü. Eczanenin hizasından geçerken içeri girme arzusuna gem vurup karşıdan kaçamak bir göz attı. Jiyan yoktu. Yardımcısı genç kız rafları düzenliyordu. Çarşı yolunun ortasından bilinmeyen düşmanlara meydan okurcasına ağır ağır geçti. Kasabın önünde miskinlenen iki sokak köpeği yerlerinden kalkmadan hafifçe kuyruk salladı. dükkanının önüne attı hasır taburuya oturmuş, tavşan kanı çayını kudumlayan berber dostça selam verdi. İnternet kafenin önden geçerken adımlarını yavaşlattı. Kapının önünde konuşmaya dalmış gençlerden biri onu görünce diğerlerinden ayrılıp yanına geldi. Çok doğulu, çok saygılı bir dille kitap istedi. Kehirde kitapçı yoktu. Yazar abi kitap gönderirse sevineceklerdi. Sonra ekledi. Bizi de yazın abi. Bizim sesimiz sizin oralara erişmez. Dilimiz yetmez. Madem ki yazarsınız, sesimiz olun, dilimiz olun. Ömer kitap göndermeye söz verdi de sesleri olmaya, dilleri olmaya söz veremedi. Fotoğrafçının önden geçerken içeriden çıkan yerel giyimli iki genç kız kıkırdaşarak kaçıştılar. Zahiriden patates soğana kadar akla gelebilecek her türlü gıda maddesi satan balcının raflarındaki bal kavanozlarına takıldı gözü. Canı çekti, imrendi. Dönüşte almalı. Ne zaman çarşıdan geçse peşine takılan sarı beyaz alacalı köpeği ardını alıp çarşı yolunun sonuna vardı. Yanından toprak yolda tozları kaldırarak askeri bir cip geçti. Köpek daha fazla izlemekten vazgeçip bir şeyden korkmuşçasına kuyruğu bacaklarının arasından gerisin geriye döndü. Tozlu ve tenha yol hafif bir meyille yukarı askeri bölgeye doğru tırmanıyordu. Yol kenarlarında toza toprağa inat sarı papatyalar açmıştı. Tek bir papatya kopardı. İlk kontrol noktasını geçerken adını söylemesi yetti. Artık tanıyorlardı. Kimlik sormadılar. Ana kapıdaki nöbetçilere komutanın davet mektubu ile birlikte kimliğini de verdi. Kısa bir telefon konuşması, arz etmeler ve baş üstüneler, sonra komutanım sizi bekliyorlar. Bu kapıdan ilk geçtiği günü hatırladı. Daha yumuşak, daha dostça bir hava vardı sanki. Yok canım, benimki kuruntu, hep aynı merasim işte. Komutan yalnızdı. Her zamanki gibi ölçülü ve saygılıydı. Oturduğu koltuktan doğrulup masasının arkasından elini uzattı, yer gösterdi. Ömer hatırladı. İlk tanıştıkları gün masadan kalkmış, yanına gelmiş, yer göstermiş, koltuğuna daha sonra oturmuştu. Üst gibi değil de hatırlı misafiri karşılayan ev sahibi gibi. Tahminin aksine öyle sıkıntılı, suskun dakikalar geçmedi. Hal hatır faslı uzamadı. Sade kahveler hemen ısmarlandı. Söylenecek olan geciktirmeden, safsaklamadan, sahte nezaket cümleleri ardına gizlenmeden, komutanın deyimiyle, yalın asker diliyle söylendi. Bölgeye geleli epeyce zaman olmuş, bölgeyi tanıması, sorunları ve insanları yerinde görüp incelemesi için yeterli süre ve olanak tanımıştı kendisine. Emin olun, daha önce bu kadar geniş hareket imkanını hiçbir sivile tanımamıştık. Önemli bir yazarımızsınız. Vatan sevginizden de kuşkunuz yok. Kendi gözlerinizle görün, kendi aklınızla değerlendirin istedik demişti komutan. Ülkenin seçkin aydınlarına bu olanakları sağlamak kuşkusuz görevleriydi. Ve buralara kadar gelip görme zahmetine katlandığı için ordumuz ve devletimiz kendisine teşekkürdü. Ancak medyaya da yansıdığı gibi bölgede kışkırtmalar ve gerginlik artıyordu. Ateşkes kararı her zamanki gibi taktik bir oyalamadan ibaretti. Bölücü terör örgütünün saldırıya geçeceğine ilişkin kesin ihtimalleri vardı ve böyle zamanlarda bunları söylerken komutan sesini alçaltmak gereğini duymuştu. At izi it izine karışır, provokasyonların nereden nasıl geleceği belli olmazdı. Kendi güvenliği açısından bölgeyi en kısa zamanda terk etmesi herkes için daha hayırlı olacaktı. Bir an odasına bırakılan pusuladan söz etmeyi, sadece siz değil başkaları da gitmemi istiyor demeyi düşündü Ömer. Sonra at izi it izine karışır sözünü hatırlayıp sustu. Bu bir emir mi komutanım? Bir rica ve bir dost uyarısı diyelim isterseniz. Anlıyorum. Şimdi gerçekten dostça bir şey söyleyeceğim size. Hoşgörünüz ve güveninize sığınarak. Söylememem gereken, benden duymamış olmanız gereken bir şey. İsterseniz söylemeyin demek geçti içinden. Duyacaklarından korktuğu için mi, sahte samimiyetten kuşku duyduğu için mi bilemedi. Buyurun efendim demekle yetindi. Yanlış anlamanızı, özel hayatınıza karışıyormuşuz tarzında algılamanızı istemem. Ayrıca yanılmış da olabiliriz. Yine de Eczacı Hanım'a karşı uyarmak isterdim sizi. Bize istihbarat akar. Bazen istemediğimiz konularda, istemediğimiz boyutlarda, altında ezilip kalırız bilip öğrendiklerimizin. Sustu. Konuşmayı sürdürmek için onay bekler gibiydi. Ömer bu onayı vermemeyi, teşekkür edip kalkmayı düşündü bir an. Sonra merakına ve duygularına yenildi. Bildikleriniz altında ezilmenizi istemem. Cihan Hanım çok farklı bir kadındır. Herkes için, hatta istihbarat birimleri için de muammadır. Sırları bu toprakların derinliklerinde gizlidir. Şerefim üzerine yemin ederek söylüyorum size, kimlerle çalıştığını, iç ve dış bağlantılarını kanıtlarıyla ortaya koyamıyoruz. Onu koruyan gizli bir el var sanki. Aşiret ilişkileri, hele de bölgede savaş kızıştığından beri, bizler için bile içinden çıkılamayacak kadar karmaşıklaştı, Arap saçına döndü. Bizimle işbirliği yapan korucu aşiretlerini bile tam anlamıyla tanıdığımızı söyleyemem. Eczacı hanımın ardındaki aşiret kalkanı önemli tabii. Ama her şeyi açıklamakta yetersiz kalıyor. Üstelik aşiretler de çözülüyor yavaş yavaş. Siyasete bulaşıyorlar. Eski güçlerini, birliklerini yitiriyorlar bir ölçüde. Hani derin devlet diyorlar ya, buralarda derin devletten daha derin, iplerin kimlerin elinde olduğu bilinmeyen yapılar vardır. Yine sustu. Ömer'le göz göze gelmemeye çalışarak önüne baktı. Belli ki söyleyeceklerini tartıyordu. Sonra aniden karar vermiş gibi başını kaldırdı. Karşısındakinin gözlerinin içine bakarak konuştu. Kadının doğumunu, çocukluğunu hatırlayan yok. Sanki 16-17 yaşlarındayken birdenbire çıkıyor ortaya. Sonra da zaten hep dışarıda okuyor. Babasının eşlerinin hepsine anne der. Nüfusta annesi olarak görülen kadın, diyelim ki gerçek annesi, ölmüş. Hakkında bilgimiz yok. Evlat edinilmiş bir çocuk olamaz mı? Ya da Berdel falan deniyor hani, o yolla gerçek anasıyla girmiş olamaz mı aileye? Çocuklarının adedini bilmeyen, adlarını sayamayanlar vardır denir bu yörelerde. Ömer bu sözleri söyler söylemez pişman oldu. Kendinden utandı. Bu yöreler dedim, bütün beyaz Türklüğümü kuşanıp, her türlü marazı barındırdığına inandığımız bu garip topraklar. Komutanın dilini kullandım. Jiyan'a ihanet ettim. Hikayeye kaptırdım kendimi. Ben de katkı yapmaya başladım. Adamı hemen susturmalıydım oysa. Böyle olsa bilinirdi. Burada böyle ilişkiler saklanmaz. Töre gereğidir, açıktır. Tam size göre bir konu Ömer Bey. Romanlarda olur böyle şeyler değil mi? Okuyunca pek inanılır gibi gelmez. Konu önerinize teşekkür ederim de yine de anlamakta güçlük çektiğim bir şey var. Diyelim ki bu senaryolar doğrudur. Kimin, kimin kızı olduğundan devlete ne peki? Yani siyasal anlamda sakıncası nedir? Ya da beni ne yönden ilgilendirir? Sakıncası değil de tehlikesi diyelim. Bayanın eşi, benim tahminime göre bazı gerçekleri öğrendiği için öldürüldü. Karısı da bu infaza engel olmadı, olamadı. En azından sustu. Komutanı Jiyan'dan söz ederken bayan demesi söylediklerinden daha fazla sinirine dokundu Ömer'in. Kadın sözcüğünü aşağılama, hakaret sayan maço kültürünün yapay saygı deli. Kafam epeyce karıştı. Jiyan'ın efsanesinin neresine oturuyor bu bilgi? Daha açık konuşmam gerekiyor galiba. Eczacı hanımın kocasını öldürttüğünü söylemiyorum. Böyle olduğuna inananlar da var ama delilsiz, ispatsız mahkumiyet olmaz. Ben kocasının öldürmesine engel olamadı. En önemlisi katilleri bildiği halde ele vermedi diyorum. Ele vermedi çünkü öldürülen eşini hala sevdiğini, hala ona bağlı olduğunu söyleyebilirim size. Doğrudur. Adam duyduğum kadarıyla önemli bir Kürtçüymüş. Kitapları falan varmış. Fransa'da doktora yapmış. Uzun yıllar Avrupa'da, galiba İsveç'te yaşamış. Eczacı hanım gelişmesinde büyük payı olduğu anlatılıyor. Aralarında 20 yaştan fazla fark varmış. Eşine bağlılığı doğrudur. Ama her şeyi açıklamakta yetersiz kalıyor. Pek fazla derinine inmedim konunun. Okuduğum raporlara, bilgi notlarına göre eşi Kürt milliyetçisiymiş. Ama şiddete de karşıymış. Ben askerim Ömer Bey. İşin savaş ve güvenlik yanı ile ilgiliyim. Siyasal değerlendirmelerimi kendime saklarım. Yalnız şu kadarını söyleyebilirim ki böyle biri her kesimin şahinlerinin hedefidir bu bölgede. Ne Ömer daha fazlasını dinlemek ne de komutan daha fazlasını anlatmak istiyordu. Konuşma bitmişti. İkisi de anladı bunu. Kızmadığınızı, incinmediğinizi umarım. Anlattıklarım sizi uyarmak, esirgemek içindi dedi komutan. Sizin de dostça bir tınıyla. Belki de haklı olduğunuz bir yan var. Bize istihbarat akar dedim ya. Bazen bizi bile yanıltmak isterler. Yani dezenformasyon buraya kadar uzanır. Gerçeği kimler bilir, daha doğrusu bize gerçek diye sunulanı kimler planlar, kimler kotarır, benim de kuşkuya düştüğüm anlar olur. Ben askerim, o da doğru, bu da doğru, o da haklı, bu da haklı diye hesap kuramam. Askerlik ve savaş bu türden sorgulamaları olanak tanımaz. Bu konuşma komutanla yazar arasında değil, sadece iki dost arasındaydı, anlayışınıza güveniyorum. Anlıyorum. Sağ olun, hiç merak etmeyin, tabii ki burada kalacak konuşulanlar. Bana sorarsanız fazla karışık bir hikaye bu. Biz romancılar bu kadar karışık hikayelerden hoşlanmayız. Bunları polisiye yazarlarının, yazdıklarının gücünü entrikalarda, komplo teorilerinde arayan kötü yazarların harcı sayarız. Belki de gerçek, yani Jiyan Hanım gerçeği, bütün varsayımlardan, komplo teorilerinden çok daha yalın, çok daha basittir. Yine de sağ olun. Hem bilgilendirdiğiniz hem de güvendiğiniz için. Anlattıklarınız bende kalacaktır. Endişe etmeyin. Haklısınız. Gerçek bile birilerinin tek elinde. Hepimiz yönlendiriliyoruz. Aynı yaşlardaki iki adam dostça el sıkıştılar. Merasimsiz, gösterişsiz ama ikisini de unutmayacağı sıcak bir veda oldu. İnsandan insana, erkekten erkeğe uzanan bir duygu akımı geçti aralarından. Askeriyenin tel örgülü, nöbetçi kulübeli, gözetleme kuleli kapısından geçip yola çıktığında, yokuşun başında bir an durup aşağıdaki vadide tozlu, gri, çıplak, sevimsiz uzanan şehre baktı. Çoğu düz damlı yıkık dökük evler, hepsi birbirine benzeyen, en küçük bir estetik gözetilmeden oturtulmuş bir örnek devlet binaları, okullar, güneşin altında parlayan birkaç çinko kubbe, birkaç minare, bu noktadan bakılınca büsbütün yoksul, düzensiz, yıkık dökük görünen çarşı yolu ve kavak ağaçları. Dallarına kargalar tünemiş dizi dizi kavak ağaçları. Sonra gözlerini dağlara çevirdi. Şehrin kasvetli zavallığına inat, dört bir yanda yükselen, dorukları yaz karları ile bembeyaz, yamaçları taze bahar yeşili, yarlarından çavlanlar fışkıran dağlar. Mahmut'un sözlerini hatırladı. Biz dağlara bakarız abi. Dağlara kulak veririz. Atalarımızdan beri böyledir bu. Şehir tutsaklıktır, dağlar özgürlük. Ya da öyle sanırız. İçi buruldu Mahmut'u düşününce. Ne yapar, ne ederler, ne olacak halleri, ellerinden tutmam yaradı mı bir işe? Mahmut'la Zeleli kucaklamakla neyi ne kadar çözeriz? Tek tek nasıl kurtarılır, nasıl düze çıkar insanlar? Gençliğimde bireysel kurtuluşa inanmamıştım. Bataklık kurutulmadan tek tek sivrisinek öldürmekle sıtma bitmez derdik. Kurtarmak mı dedim? Peki beni kim kurtaracak? Bizi kim kurtaracak? Hızlı adımlarla yokuş aşağı saldı kendini. Bir dolu cevapsız soru kafasında ve ayaklarını dolanarak. Göğsünde kas katı bir yumruyla Jiyan'ı düşünerek, Jiyan'a kavuşmak için sabırsızlanarak ve Elif'i düşünmemeye çalışarak şehre yürüdü. Fareyi öldürmenin ince kederi. Göğsünün orta yerini tırmalayıp geçen incecik, belli belirsiz bir sızı. Deney hayvanının can verirken çıkardığı ince, boğuk, vik sesinin yüreğindeki yankısı. Alışılır. Bir süre sonra kauçuk bir oyuncak gibi algılamaya başlarsınız kurbanınızı. Bir farecik, bir kobay, bazen bir kedi. Size teslim edilmiş, emrinize, keyfinize bağlı bir can. Siz tanrısınız. Elinizdeki küçük can, ölümün nereden, kimden geldiğini anlamaz bile. Yaşamın ölüme, varlığın yokluğa duyduğu tepki ve korkuyla tüm gücüyle direnir. Tüm gücü, incecik, zayıf bir vik sesidir. İnsanın sesi bir kobaydan, bir deney hayvancından biraz daha yüksektir. Bazen bir çığlık olur. Ses, çığlık da olsa, yok oluşa direnemez, ölümü yenemez. Direnemez mi? Yenemez mi? Elif, Kopenhag'daki otel odasında iki gün sonra Göteborg'daki toplantıda sunacağı bildirinin son düzeltilerini yaparken ses çığlık da olsa yok oluşa direnemez, ölümü yenemez cümlesi üzerinde düşünüyor. Bu önermede insanı rahatsız eden bir şey var. Yaşamı da ölümü de tek boyuta indirgeyen, basitleştiren, fazla yalın ve yüzeysel bir hüküm. Laboratuvardaki onlarca kobay, yüzlerce deney hayvanı hep bir ağızdan çığlık astılar, cellatlarını topluca direnseler yok oluşu en azından bir süre engelleyebilirler. Bir süre daha yaşamayı başarabilirler. Bir süre daha yaşamak. Ne için? Hangi amaçla? Bir fareciğin ömrünün birkaç saat daha uzaması neye yarar? Ne anlamı var bir fare hayatının? Peki bir insan ömrünün birkaç saat, birkaç gün, hatta birkaç yıl daha uzaması ne işe yarar? Ne anlamı var bir insan hayatının, soruyu soranın fare değil de insan olmasından başka? Soru bu işte diye düşünüyor Elif. Dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta, Hamlet'in elinde kafatasıyla sorduğu o ünlü soru. To be or not to be. Ne anlamı var bir fare hayatının diye sorduğun anda, fareyi, farenin yaşamından daha anlamlı bir amaç uğruna öldürmek meşruiyet kazanıyor. Ne anlamı var bir fare hayatının sorusundan, ne anlamı var bir insan hayatının sorusunu atlamak hiç de imkansız değil. Bir fareyi öldürmekten bir insanı öldürmeye geçiş, düşünsel planda sanıldığı kadar güç olmayabilir. Ölüm, canlının yok oluşuysa arada nitelik değil nicelik farkı var demektir. Tüm insanlığın yararına sanılan yüce bir amaç uğruna tek tek insanların yaşamlarını gözden çıkarabilirsiniz. Dünyayı kurtaracağım diye insanların yarısını öldürebilirsiniz. Ülke için, vatan millet için ölmeyi ve öldürmeyi göze alırsınız. İnançlar, ideolojiler uğruna insanların yaşamını gözden çıkarabilirsiniz. Öldürücü bir hastalığa çare bulabilmek için hayvan veya insan birçok canı feda edebilirsiniz. Ölümü, öldürmeyi, canlıyı yok etmeyi hangi yüce amaç, hangi yüce dava haklı kılar? İyi amaç, doğru amaç şiddeti meşrulaştırabilir mi? İyinin, doğrunun ölçüsü ne peki? Ölçüyü kim belirliyor? Kimin doğrusu, felsefenin, etiğin, binlerce yıllık soruları. Sosyal bilimci değilim, psikolog da değilim diye düşünüyor. Yine de katıldığı bilimsel toplantıların çoğunda, hele de bilim etiği ağırlıklı olanlarda, çağın teknolojik devrimi beslenen şiddeti karşısında insanın durumu sorunsalı, kaçınılmaz olarak tartışmanın ortasına düşüyor. Çimenlerin, çiçek tarhlarının üstünde tepinen, kederin kuyruğuna teneke bağlayan, uyuz gibi köpeğe işkence eden çocuğun masum sayılan şiddetinden, kobayları, bilim için öldüren araştırmacının şiddetini, sevdiği köpeğini, çocuğunu, karısını döven adamın şiddetinden idam cezasının, siyasetin, savaşın yasallaştırılmış, meşrulaştırılmış şiddetini, dünyayı tepeden tırnağa sarmış planlı örgütlü şiddetten günlük şiddete kadar şiddetin bütün türleri, bütün görünümleri araştırılmaya muhtaç. Bu konuda kimsenin kuşkusu yok. Herkes birleşiyor. Peki sonra? Şiddeti sergilemek, açıklamak neye yarar? Yok edebilmek için çözümler üretemedikçe. Filozoflar dünyayı açıklamakla yetindiler. Şimdi onu geliştirmek gerek diyen Marx'tı değil mi? Bizim kuşak Marksizmle beslenmişti. Derinlemesine okumamış olsak da bu önemli alıntıları ezbere bilirdik. Sunacağı bildiriyi Marx'a gönderme yaparak bitirmeyi düşünüyor bir an. Örneğin gen teknolojinin yol açabileceği etik dışı korkunç gelişmeleri ve bunların yaratacağı şiddeti açıklamakla yetiniyoruz. Artık bunu ortadan kaldıracak çözümler üretmek gerek gibi bir cümle. Bu noktada duruyor. Marx'tan alıntılar bilim çevrelerinde artık pek rağbet bulmuyor. Hatta prestij kaybına bile yol açıyor. Peki nasıl bitireceğim bu bildiriyi? Birden kendini yetersiz hissediyor. Çözüm önerisi olarak aklına farelerin hep birlikte biklemelerinden başka bir şey gelmiyor. Tartışmalara hoşluk katacak naif bir şaka, hepsi o kadar. Ne zaman oğlu aklına gelse içine yapışan ince kederle denizi düşünüyor. Onda kendi doğrularımızı aramamız, onu başarıya, güçlü olmaya, bizi aşmaya mahkum etmemiz de şiddetin bir biçimi değil miydi? Sadece savaşlar, patlayan bombalar, mayınlar, çoluk çocuk demeden öldürülen insanlar geliyor şiddet deyince aklımıza. Oysa hepimiz sürekli beslemiyor muyuz şiddetin kaynağını? Ben deney hayvancıklarını öldürerek, bir başkası embriyonlara müdahale ederek, bir diğeri en güçlü kitle tahrip silahının formülünü bulmaya çalışarak, kimileri şiddetin felsefesini yaparak, kimileri iktidarın gücünü kullanarak sürekli şiddet üretiyoruz. Deniz çözümü kaçmakta buldu. Şiddetin, acının, insanın çaresizliğinin fotoğrafını çekmeyi bile suç ortaklığı saydı, reddetti. Kaçak dedik ona, yaşam kaçağı. Belki de asıl tutarlı, güçlü, ahlaklı olan, güçsüz, başarısız kaçak deyip de yüreğimizden silmeye çalıştığımız oğlumuzdu. Bu dünyanın acılarından, şiddetinden, bizlerden kaçıp yabancı bir adada ölü sevgilisine, küçük oğulcuğuna ve umutsuzluğuna sığınmış oğlumuz. Deniz'in büyük balık yarışmasından dönüşte kendisini adada bulamayınca arayacağını, en azından cep telefonuna bir not bırakacağını ummuştu. Beklemediğim için kırılmıştır belki, belki de gücü yetmemiştir aramaya. O kadar farklı dünyalarda yaşıyoruz ki. Uzaklık ilişkimizi onarıyor bir bakıma. 3-4 gün daha birlikte olsaydık birbirimizi kırabilirdik. Yakaladığımızı sandığımız kırılgan duygu bağını büsbütün yitirebilirdik. Yine de isterdi oğlunun aramasını. Kavga etmek suskunluktan iyidir kimi zaman. Çekişip durmakta bile bir yakınlık, bir iletişim vardır. Dışarıda hava yağmurlu, biraz da serin. Nasıl Temmuz başı bu böyle? Elif, güneşi ve güneşte parlayan mavi suları sever. Yengeç burcunun özelliği. Burçlardan falan söz eden bir kadın dergisinde okumuştu. Yengeçler su, su diye inlermiş. İçini kasvet basıyor. Keşke adada kalsaydım. Ya da pek önemli olmayan bu ikinci toplantıya katılmasaydım da hemen dönseydim İstanbul'a. Kopenhag'daki sempozyum gerçekten önemliydi. Camianın adı, ünü duyulmuşlarının hepsi oradaydı. İstediğim sonucu da elde ettim. Göteborg'daki toplantıya katılmama hiç gerek yoktu. 3-5 ulemayla daha tanışmak, varlığımı birkaç meslektaşa daha duyurmak için değer miydi? Niye hep daha fazlasını istiyorum ben? Niye hep sıkıntıya sokuyorum kendimi? Bu da kendime uyguladığım bir şiddet biçimi işte. Dizüstü bilgisayarını kapatıyor. Bu kadar yeter. Kuş konduracak halim yok. Burunlarından kıl aldırmayan o adamlarla kadınların sunumlarının çoğu sade suya tritten ibaret. Turistik geziye katılmış gibiler. Hazırlıksız geliyorlar. Bir iki parlak bilim insanının dışında çoğu yüzeysel, basmakalıp görüşlere sahip. Batı karşısındaki aşağılık duygumuzu abartıyoruz onları. Onlar da batılı kibirleriyle şu Türk kadın ne diyecek bakalım merak ile izliyorlar beni. Tesettürlü olmamama, İngilizcemin iyiliğine, giyim kuşamımın düzgünlüğüne sunduğum bildirinin içeriğinden daha fazla önem veriyorlar. Bu türlü uluslararası bilimsel toplantılarda Elif'e en çok koyan kendisinin fena değil idare eder diye değerlendirdiği sunumlarının yabancılar tarafından öve öve bitirilememesiydi. Sunumunuz harikaydı Bayan Eren. Türkiye'de bu kadar gelişkin bir bilim ortamı olduğunu doğrusu bilmiyordum. Ya da herhalde bu deneyleri, bu araştırmaları Amerika'daki bir araştırma kurumunda yaptınız. Ya da sizi kutlamak isterim, kişinin ortamı aşabileceğinin örneğisiniz. Tıpkı kötü Almancasıyla konuşmak zorunda kaldığı zaman ah ne kadar güzel konuşuyorsunuz dedikleri gibi. Yani maymunlar da dans edebiliyorlar. Alkış, alkış, alkış. pozitif ayrımcılığa uğratıldığınız, hak etmediğiniz övgüler aldığınız, ilgi odağı olduğunuz bu türden toplantılarda kendini üstün gören ötekinin karşısındakini ötekileştirmeme gayretini sezersiniz. Siyah derili bilim insanlarına da, Asya'dan gelenlere de böyle davranırlar. Niyetleri iyidir aslında ama bu gayret, bu abartılı övgüler, pozitif ayrımcılık daha beter ezer ötekini. 23. ayrımın sonu, sayfa 269.